Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
İyi günler efendim Eksen'den. 2021'in ilk programına öncelikle yeni yılınızı kutlayarak başlamak istiyorum. Ama öncelikle yeni yıl eski yılı aratmasın demek lazım herhalde. 2020'de ağzımız çok yandı. Bugün 4 Ocak 2021 günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz. Gündem yüklü, hafta sonuna denk geldi hemen. Yılbaşı ertesi biz de izinliydik. Cumartesi pazar girdi araya, o yüzden de yük daha fazla. Yeni yıla pandemi eşliğinde bütün dünya girdi. Dünyadan notlarım var, size aktaracağım. Koronavirüs başta olmak üzere ki vaka sayıları 85 milyonu aşmış gözüküyor. 1 milyon 800 binden fazla da can kaybı var. 20 milyondan fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'da aslında baktığımız zaman can kaybının da 355 binden fazla hale geldiğini görüyoruz ki bu da Amerika'nın nüfusu düşünüldüğünde %1'e tekabül eden bir rakama ulaşmış durumda. Amerika'da tartışma çok. Çünkü 117. Kongre, yani 3 Kasım seçimleriyle belirlenen kongre yemin edip göreve başladı, istisnai bir oturum yaptılar. Yarın Georgia eyaletinde yenişememe durumu olan eyalette son seçimler var. 6 Ocak'ta da Joe Biden'ın başkanlığı aslında belirlenmişti. 14 Aralık'ta ilan edilecek ve 20 Ocak yemin törenine geri sayım başlanacak Amerika'da. Dolayısıyla Amerikan gündemi yüklü. Trump'ın yol açtığı tartışmalar var. Aktaracağım birazdan. Yüzyılın basın ve bana sorarsanız insan hakları davası Londra'da Old Bailey mahkemesinde, asırlık mahkemede görüldü. Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu, dijital gazeteciliğin, çok da tartışma yaratan dijital gazeteciliğin öncü ismi, Amerika'nın kirli çamaşırlarını bundan 10 sene önce ifşa etmesinin bedelini 1900'lerin başlarından kalma casusluk davası ile Britanya'dan iade edilmek üzere yargılanarak ödemişti. Hakim birkaç saat önce sürpriz bir karar verdi. Argümanları aslında hakimin Amerikan yönetimini destekliyordu. Ama sağlık koşulları ki son derece kötü durumda, Belmarş'ta tutuldu. Gerekçesiyle iadesini reddetti. Sevindirici bir gelişme oldu. Aktaracağım detayları. AB dönem başkanlığı 2021 ile birlikte Almanya'dan Portekiz'e devredildi. Almanya'da bu arada Merkel'in yerini alacak, liderlik içinde düğmeye yakında basılıyor. Türkiye ile ilgili dikkat çekici haberler, başlıklar, gelişmeler var. Gerek Amerika-Türkiye ilişkileri açısından, gerek Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri açısından. Avrupa 2021'e Brexit boşanmasıyla girdi. Oradan da haberler var. Anlaşmalı gerçekleşti size aktardığım gibi. Ve Avrupa Birliği'nin yeni yılın son gününde gelen Çin'le yatırım anlaşması çok önemli. Çünkü 2020'yi Çin'in dünya ekonomisinde Amerika'nın yerini erkenden pandeminin de etkisiyle erkenden alacağı haberleriyle tamamlamıştık. 2021'de yeni Amerikan yönetimiyle birlikte gelişmelerin ne olacağı merakla beklenirken bu anlaşma özellikle Çin pazarlarının Avrupa ülkelerine açılmasını sağlayan, 7 yıldır müzakeresi yapılan önemli bir anlaşma. Anlaşmanın detaylarına ve anlamına bakacağız. Siyasi ve küresel etkilerine bakacağız. Bugün Çin yılı olacak mı 2021? Hep beraber göreceğiz. Geçen sene her şey pandemiyle gölgelenmişti. O yüzden Çin'le başlamak istedim Eksen'e. Programın ikinci yarısında Çin politikalarını yakından takip eden gazeteci yazar arkadaşımız Gökhan Göçmen'den alacağız bu anlaşmanın detaylarını ve etrafında dönen tartışmaları efendim. Orta Doğu'da Kasım Süleymani gerilimi ilk günlerinde yılın. Geçen sene 3 Ocak'ta Trump'ın suikastiyle Bağdat'ta öldürülmüştü. İran 2020'yi bu suikastla açtı. 2020'yi nükleer fizikçisinin, nükleer bilimcisinin İsrail tarafından büyük olasılıkla, kuvvetle muhtemel ki suikastiyle kapattı. Orta Doğu'da da İran gerilimi var. Çünkü 2018'de Amerika'nın tek taraflı çekildiği çok taraflı anlaşmadan kalma yükümlülüklerini artık tamamen bırakıyor İran. Bugün açıklama yapıldı. %20 zenginleştirme, uranyum zenginleştirmesi ki atom silahı üretmek için gereken düzey olduğu söylene geliyordu. 2015 anlaşması bunları engelliyordu ama artık geriye sarılmış olundu. Detayları aktaracağım. En önemli gündemi saydım, gündem maddelerini saydım ama gündem yoğun. O yüzden hemen başlayalım diyeceğim. Başlamadan da frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum Twitter hesabımdan. Oradan da izleyebilirsiniz efendim. Başlayalım Eksen'e. Evet. 2020 senesinin üzerine hepimiz bir çarpı attık. Bizden önce Time dergisi, Amerika'nın 1920'lerde kurulmuş ünlü dergi. Onlar attılar. Daha önce 5 kez çarpı atmışlar. Hitler'in ölümünün ardından Japonya'da, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nı yitirmesi sonrası Saddam, El-Kaide liderliği, Irak lideri Zerkavi ve Bin Laden. Daha kötüsü de olmuştu ama bugün yaşayan kuşaklar bu kadar kötüsünü görmedi vurgusu yaptılar. Hakikaten öyleydi. Hepimiz 2020'yi gün be gün yaşadık, bir türlü de bitmek bilmedi. Ve biterken de insanlığı eve tıktı. Hepimiz, çoğumuz evlerimizdeydik. Dünyanın dört bir yanında. Aslında Yeni Zelanda ve Wuhan, yani pandeminin ilk rastlandığı yer dışında herkes sokağa çıkma yasaklarının gereğini yerine getirmek zorunda kaldı. Farklı farklı ülkelerde farklı kısıtlamalar oldu ama alışkanlıklar hepsi gömüldü. Mesela 2000'li yılları, daha öncesini, her yılbaşı televizyonlarımızdan dünyanın en doğusunda küçük adacıklardan başlayan Avustralya'nın Sydney limanındaki müthiş havai fişek görüntülerini izleyerek girerdik. Bu sene o fişekler yine atıldı ama izleyeni yoktu efendim. Yine dünya kentleri ve başkentlerinin önemli meydanlarında hep yeni yıl kutlamaları olurdu. Bu sene o kutlamaları izleyecek hiç kimse yoktu ya da çok çok az, sınırlı sayıda insan vardı. Hiçbir şey yapılamadı. Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı da boş kaldı. Yeni yıl ayini de düzenliyorlardı. Onlar da olmadı. Tabii yasakları delmeye çalışanlar, parti yapmaya kalkışanlar oldu dünyanın dört bir yanında. Cezalar da kesildi. Dediğim gibi istisnalar. Yeni Zelanda'daki solcu kadın lideri Jacinda Ardern'le bu krizi en iyi yöneten ülkelerden bir tanesiydi. Ve Wuhan, Çinliler 72 gün full kısıtlama yaşamışlardı. Bizim gibi öyle 3-5 gün çıkıp sonra dışarı çıkıp sonra da çalışmamışlardı. Topyekün kapanma uygulamıştı Çin Komünist Partisi ve 72 gün içeri kapanmanın bedelini de bu krizi daha önce atlatarak almışlardı karşılığını. Dolayısıyla onlar Wuhan'da, gençler meydanlarda yine tabii ki yüzlerinde maskelerle toplayıp açtılar efendim. Mesajlar vardı. Merkel'in ve Putin'in yılbaşı konuşmaları benim daha çok ilgimi çekti. Yüzyılın siyasi, sosyal, ekonomik görevinin Covid'le mücadele olduğunu vurguladı Almanya lideri. Sırası gelince kendisi de aşı olacakmış. Vladimir Putin de Rusya halkına birlikte hareket ederek bu krizlerin üstesinden gelme vurgusu yaptı. Sınavlar gelir geçer dedi. Kuzey Kore'de de, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde de 95'ten bu yana ilk kez bütün vatandaşlarına kart atmış Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin lideri efendim. 2020'yi Dünya Sağlık Örgütü'nün ikazlarıyla kapattık. Yeni pandemiler olabilir, mutasyonlar olabilir dediler. Ama bilime bağlı kalmak ve aşıların öneminden dem vurdular. En son tabii Pfizer-BioNTech aşısına Dünya Sağlık Örgütü onayı geldi ama sıkıntı var. Batı dünyası bu aşıların yarıdan fazlasını kapatmış durumda, istiflemiş durumda Amerika'dan Avrupa ülkelerine. Fakat oralarda bile aşılama sıkıntıları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 355 bini aştı ki bu da nüfusun yüzde yaklaşık birine denk geliyor. 20 milyondan fazla vaka var. Yani yeni gelen Joe Biden yönetimini gerçekten çok zorlu günler bekliyor. Hafta sonu rakamların abartıldığı tartışmasına sebebiyet verdi Donald Trump. Amerika'daki yetkililerin bu işi abarttığını öne sürdü. O yüzden rakamların yüksek gösterildiğini öne sürdü ama sağlık yetkilileri buna katılmıyorlar. Orada da Moderna aşısı uygulanmasına onay çıktı. Yine orası gibi Britanya'da aynı şekilde AstraZeneca Oxford aşısına onay verdi efendim. Almanya'da 190 bine yaklaştı aşılananların sayısı, ki yine vakalar 10 bin dolayında seyrediyor ve Almanya 10 Ocak'ta kısıtlamalara son veriyordu. Büyük olasılıkla Merkel bu hafta eyalet başkanlarıyla toplanacak ve Ocak sonuna kadar kısıtlamaları devam ettirecekler. Britanya'da da aşılama hızlanmış durumda ama orada da AstraZeneca aşısının da devreye sokulmasına karşın henüz istenilen sonuçlar elde edilemedi. Vaka sayıları düşmüyor. Hafta sonunda 50 binleri, 54 binleri aşan vaka sayıları çıktı efendim. Okulları yine de kapatmıyorlar. Çocuklarla ilgili bilim insanlarının tavsiyesi zaten bu yönde. Mutasyon Britanya'daki, Hindistan ve Çin'de de görüldü. Çinli bilim insanları hemen dediler ki telaşa gerek yok. Çünkü bu mutasyon aşıları etkisiz kılacak bir mutasyon değil. Zaten Çin'de hayli önceliklere dayanarak hayli aşılama yapılmış gözüküyor. Paniğe gerek yok uyarısı yaptılar. Tabii bir tartışmada Amerika'nın Ulusal Güvenlik Direktörlüğü'nün bu aşı COVID-19 virüsü meselesinin Wuhan'da laboratuvarda yaratıldığı iddiaları idi, ki aslında doğrudan NSA açıklama yapmadı ama Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger NSA istihbaratına dayanarak böyle bir iddia ortaya attı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yalanladı. Dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda çıktı, sadece ilk tespit eden biz olduk dedi Çin Dışişleri Bakanı. Anlaşılan o ki bu aşılamayla birlikte bu işin kaynağının neresi olduğu, yani daha politize yanları daha fazla tartışılacak 2021'de. Fransa'da bir haftada sadece 450, bakın 120 bin insandan bahsediyoruz, Almanya'da 130 binden bahsediyoruz. Fakat Fransa'da 450 kişi aşılamayı başarmışlar. Tabii önceliklerle ilgili de bir yanı var ama tabii sosyal medyada alay konusu olmuş Fransa'nın bu kadar ağır aşılama yapıyor olması. İtalya'da da yine rekorlar, 14 bin 15 bin vaka sayıları devam ediyor. Rusya'da biraz azaldı son günlerde, 25 binlere düştü. Orada da Aralık başından bu yana aşılama belli grupları içerecek şekilde devam ediyor. İran 3. dalga diyordu İranlı yetkililer. Hasan Ruhani atlattık diyor. 5960 vaka açıklandı en son. Japonya'da artış var. Japon hükümeti de olağanüstü hal ilan etmeyi değerlendirmeye aldı efendim. Türkiye'de hafta sonunda 12 binlerdeydi. 200 civarı can kayıpları vardı. Dün açıklanan 193 can kaybı, 9877 yeni vaka, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği rakam bu. Ve ayrıca Britanya'dan uçaklar gelmeye devam etmişti, aslında önlem de alındı ama 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş, Sağlık Bakanı açıkladı. Önlem alınmış, Türk Hava Yolları da yolcu gelişlerini durdurduğunu duyurdu ilk günlerinde yılın efendim. 5 sağlık çalışanını daha COVID-19'a kurban verdiğimizde Türk Tabipleri Birliği açıklamış vaziyette. Aşı anketleri yapılıyor. Çin aşısı, Sinovac aşısı Türkiye tarafından kullanılacağı duyurulmuştu. Pek çok dedikodu, komplo teorisi, aşı olanlar çekik gözlü olacak, Çince konuşacak şeklinde, bunların hepsi de yayılıyor. Ama buna rağmen toplumun yarısı, çok düşük Türkiye için bence bu oran, aşıya %51,5 sıcak bakıyormuş Metropol anketi. Ipsos biraz daha az, %44 aşı yaptırmayı düşünüyormuş. Türkiye halbuki aşı konusunda böyle bir ülke değildi. Çok şaşırtıcı geliyor. Demek ki bu işin yönetilme biçimine çok büyük bir güvensizlik var hükümet tarafından. Tabii rakamların uzun süre açıklanmaması, başka kategorilerde açıklanması, sonra birdenbire grafiklerin şişirilmesi, 30 binler vakalar çıkması filan, bunlar hiç güven verici olmadı. Yani yalan dediğiniz şey dönüyor dolaşıyor, ortaya çıkıyor sonuç itibariyle, öyle gizlenip saklayamıyorsunuz böyle şeyleri. Efendim, dünyanın en zengin 500 insanı 2020'de servetlerine toplam 1.8 trilyon dolar katmışlar. Pandemi bunları daha görünür kıldı. Bloomberg Milyarderler Endeksi açıklamış. Yine bildik isimler var. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, efendim Bernard Arnault, Zuckerberg hepsi zenginleşmiş dağda, milyonlarca insan fakirleşirken. Küresel ısınma nedeniyle Venezuela'da son buzul da eriyormuş. Sierra Nevada de Merida Dağı'nın zirvesinde, Humboldt zirvesinde son buzul erimek üzere diyorlar. Bir de Harvard Üniversitesi'nden, astronomi departmanından Avi Loeb, bir yabancıların, uzaylıların dünyanın 2017'de çok yakınlarına geldikleri iddiası var. Teleskop bunu saptamış. Aslında gezegen mi yoksa uzay cismi mi? Bir de başımızda acaba 2021'den itibaren böyle uzaylı vakaları, felaketleri mi olacak diye insan kaygılanıyor. Doğrusu işin esprisi bir tarafa, gidişatımız çok parlak değil. Efendim, bu koşullar altında uluslararası politika başlıklarına geçeyim. Amerikan Kongresi 117. kez toplandı, dönem başladı. Nancy Pelosi yeniden Temsilciler Meclisi'nin başına seçildi. Dördüncü kez seçildi kendisi. Mike Pence başkan yardımcısı görevi devredecek. Onun huzurunda 32 senatör yemin etti. 2 yılda bir ara seçimler yapılıyor Amerika'da. 3 Kasım seçiminde seçilen bölgelerinden senatörlerin yemin törenleri yapıldı. Yine aynı şekilde Temsilciler Meclisi başkanlığı seçimi. Tabii ama 20 Ocağı bir geçiş süreci var ve yarın Georgia eyaleti yenişememişti demokratlarla cumhuriyetçiler, bir seçim olacak. Çağrılar var cumhuriyetçi kanattan, Trump hile var diye ısrarla vurguluyor. Hatta ses kayıtları ortaya çıktı. Oradaki görevliyi arayıp şu şeyi bir değiştiriver, ben inanıyorum hile yapıldığına o cihazlardan diye tutturmuş. O ses kayıtları da yayınlandı. Pek bir şey değiştirmeyecek gibi gözüküyor. 6 Ocak'ta Joe Biden'ın başkanlığı ilan edilmiş olacak. 14 Aralık'ta zaten delegeler, seçilen delegeler toplanıp kararlarını açıklamışlardı. Resmen onay mekanizması aslında. Fakat tabii orada müdahale eder mi? Ne olur? Geçen sene Amerika'da çok şey oldu. Böyle kaygılar var. 10 savunma bakanı, eski savunma bakanı aralarında Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Mark Esper, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis, Leon Panetta, William Perry ve Donald Rumsfeld de bulunuyor. Bunlar bir mektup yayınlamışlar Washington Post'a ve orduya çağrı yapmışlar, karışmayın siyasete diye. Amerika'da çok görüldük şeyler değil bunlar tabii, ama Trump döneminde, özellikle son döneminde pek çok görülmedik şey de görülmüştü. Trump da seçimleri protesto mitingi yapacak, 6 Ocak'ta Washington'da duyurdu hafta sonunda. Bu seçimler, Georgia'daki seçimler, başkanlığın, resmen başkanın Joe Biden olduğunun ilan edilmesi nasıl süreç olacak, yarından itibaren göreceğiz. Tabii 11 cumhuriyetçi senatör de seçim sonucuna, delegelerin açıklayacağı sonuca itiraz etmeye hazırlandıklarını duyurdular. Fakat bu girişim pek de sonuç verecek gibi gözükmüyor efendim. Amerika bu arada Trump'ın veto ettiği 2020 savunma bütçesini istisnai bir toplantıyla senatoda onayladı. Bu yasayı çok aktarmıştım size. İşte Almanya'dan asker çekilmemesi, Kore'den, aynı şekilde Rusya-Çin karşıtı tutum ve Türkiye'ye de yaptırımlar bu yasanın içine sokulmuştu. Yasalaşmış oldu. Göreceğiz, KASA yaptırımları da var. Savunma yasası yaptırımları var. KASA'nın hasımlarla mücadele, yaptırımlarla mücadele yoluyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası ne kadar uygulanacak, bunları beraber göreceğiz. Bu yasada güvence altına alıyor uygulanmasının. F-35 satışları zaten Türkiye'ye askıya alınmış idi. Amerikan Dışişleri, tabii yılın son programında ben de aktarmıştım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'nın kendilerine S-400'ler için ortak komisyon kuralım teklifi getirdiğini öne sürmüştü. Yalanlama da geldi bununla ilgili. Hayır, mevcut askeri işbirliği üzerinde bu yaptırımların etkisiyle ilgili rutin istişareler, özel bir öneride bulunulmadı diyerek Türk Dışişleri Bakanı'nı Amerikan Dışişleri yalanlamış oldu efendim. Pentagon diyorum, Pompeo gider ayak çok sert herkese. Trump'ın Dışişleri Bakanı, o da bir tweet attı ve tweet biraz fazla imalı bir tweet. Aslında diktatörlüklere, zorbalara kırmızı çizgiler, sahte kırmızı çizgiler önüne sürmedik, taviz vermedik dedi Pompeo tweetinde. Fotoğrafta da bizim rahibin fotoğrafı konulmuş vaziyetteydi. Şimdi tabii Hulusi Akar'ın bugün söyleşisi var Hürriyet'le. Joe Biden'la şimdiden kılıçları çekmek doğru değil diyerek böyle realist bir duruş sergilemiş Savunma Bakanı Hulusi Akar. Avrupa Birliği dönem başkanlığı Almanya'daydı 6 aydır ve Portekiz'e devretti. sanal ortamda devretti ve bu arada Avrupa'da, Almanya'da CDU'nun seçimleri var. Genel başkanlığı devretmişti aslında Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'e, ama seçimler var bu sene Almanya'da ve CDU'nun da hazırlanması gerekiyor. Merkel'in yerine aday bir 3 tane isim var. Onlardan en önemlisi Friedrich Merz. O da bir söyleşi yapmış ve Türkiye için Britanya modeli önermiş. Aslında ben de programlarda konuklarımla bunu değerlendirmiştim. Öyle gözüküyor. Çok üyelik perspektifi de kalmadı. Brexit gibi daha ticari ilişkileri düzenleyecek bir çerçeve mi bundan sonra konuşulacak Türkiye konusunda? Hep beraber göreceğiz. Katimerini gazetesinin bugün haberi var. Yunanistan'a Türkiye keşif faaliyetlerini durduracağına dair güvence vermiş iddiaya göre efendim. Doğu Akdeniz'de yeniden müzakereleri başlatma, Oruç Reis sismik araştırmaları, Navtex'ler çok konuştuk, çok tartıştık. Türkiye asla taviz vermeyiz diyordu ama en son Antalya Körfezi'nden dışarı çıkılamayan bir durum oluştu. Mart'taki AB zirvesi öncesinde bu Katimerini'nin iddiası, Katimerini'nin iddiası ne olacak beraber göreceğiz. Evet, şimdi Britanya tabii Brexit'le resmen boşandı. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden çıktı. Ticaret anlaşmasına Britanya Avam Kamarası da onay vermiş durumda. Bir Avrupa Parlamentosu pek işlevsiz kaldı bu konuda açıkçası, ama onlar da uyacaklar herhalde. Tarifesiz, kotasız ticaret yapacaklar. Belli kurallar var, verilen tavizler var. Britanya'da hemen tampon vergisini kaldırmışlar. Hanımlar için lüks tüketim maddesi olarak görülüyormuş. Yani sağlık için çok önemli bir mesele. Nasıl oluyor da Avrupa Birliği böyle şeyler yapıyor ve kimse nasıl oluyor da tepki göstermiyor? O da ayrı. Tabii bunu biraz işte ayrıldık artık, milli politikalarımızı uyguluyoruz, halkçılık yapıyoruz diye de sunuyorlar. Buna bozulan Brexit karşıtları da eksik değil efendim. Boris Johnson Britanya'yı Brexit'le AB'den çıkartan başbakan olarak tarihe geçti. Babası ise Avrupa Birliği vatandaşlığına, Fransız vatandaşı olması dolayısıyla geçmeyi tercih etmiş. Zaten karşıydı en başından itibaren oğlunun Brexit kampanyasına. Bir de tabii balıkçılık önemli bir tartışmaydı Brexit'te. Brexit anlaşması sonrası Kraliyet Donanması İngiliz kanalına biraz gemiler yollamış. Orada Fransız balıkçılar İngiliz sularında avlanıyorlar. Epey kritik bir durum. Acaba işte problem olur mu bundan sonra? Ama anlaşma var ortada tabii. Herhalde çözerler bunu. Ki 5 yıllık, 5,5 yıllık bir geçiş süreci sağlamışlardı. Balıkların bir kısmı Avrupalılara gidecek bu süreçte. Avrupa Birliği ABD'nin yeni gümrük vergisi uygulamalarıyla karşı karşıya. Boeing Airbus anlaşmazlığı vardı. İki tarafta birbirlerinin uçak şirketlerini sübvanse etmekle suçluyordu. Dünya Ticaret Örgütü karşılıklı şikayetleri hep böyle olumlu karara bağladı. Bu işte yeni gümrük vergilerinin yolunu açtı efendim. Bunların tabii ki birazdan konuşacağız. Avrupa Birliği ile Çin arasındaki yatırım anlaşması 2021'e bu anlaşma eşliğinde girilmesi önemli. Çünkü Çin'in Brexit boşanmasından sonra Avrupa açısından açık pazar olması için bir adım daha atılmış gibi gözüküyor. Birazdan Gökhan Göçmen'e bu meseleyi soracağız. Ama Britanya yargısı bu sabah Amerikan yönetimlerinin yüz binlerce belgesini yayımlamış. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'la ilgili kararını verdi. Old Bailey mahkemesinde Amerikan hükümetinin iade talebi reddedildi efendim. Basın özgürlüğünü ve insan hakları özgürlüğünü aslında diyelim, insan hak ve hukuku. Çünkü büyük güçlerin kirli çamaşırlarını ortaya sermek suç olmaması gerektiği düşünen çok sayıda insan var dünyada. Üstelik de sahte bir takım anti-emperyalistler de sürekli olarak Amerika'nın kirli savaşlarının etrafa saçılmasına çok memnun oluyorlar. Ama mesela pek çok ülkede kendi kirli çamaşırları dökülünce kendi gazetecilerini yargılayabildiğini de görüyoruz. Onların ellerinden de bir argüman alınmış oluyor. Bu davada ise yargıç Vanessa Baraitser aslında Julian Assange'ın özgürlüğü yönünde bir karar da vermedi. Adamı Belmarsh hapishanesinde adeta delirttiler. İntihar eğilimi ortaya çıktığı için sağlık gerekçesiyle, bir de eğer iade edilseydi Colorado'da süper güvenlikli bu uyuşturucu baronu El Chapo'nun bulunduğu bir yere konulacaktı. Artık bunun zulüm olacağına karar vermiş ve her koşulda tabii ki gerekçesi her ne kadar çok son derece haklı savları dava sürecinde dinlememiş olsa bile iadeye karar vermemiş oldu. En azından bir teselli diyelim. 15 günlük temiz hakkı var Amerikan hükümetinin. Artık o süreçte de herhalde daha fazla suları bulandırmazlar. 175 yıl hapis cezası 1900'lerin başlarından kalma casusluk yasası uyarınca yargılanıyordu. Julian Assange özgürlüğüne kavuşması bekleniyor. Ekvador elçiliğinde 7 senesi geçirdi 7 senesini ve sonunda Ekvador'da hükümeti değiştirerek Amerikan hükümeti baskın yaptırıp yaka paça 2019 Nisan'ında Assange'ı içeri tıkmış idi. Çok haksız bir davaydı. Böyle sonuçlanması en azından insanın içine su serpiyor. Efendim tabii Batı medyası da hiç iyi sınav vermedi. Ana akım medyası, Batı'nın muhalif medyası bu işe sahip çıkan medya oldu. Onun da altını çizmek gerekiyor. Evet, hafta sonunda Mike Pompeo giderek artık görev süreleri de bitiyor ama ağzı torba değil, büzesiniz. Rusya ile ilgili de bizden daha sert hiç kimse tavır almadı diye pek çok açıklama yaptı. Yani ben size bir basit örnek vereceğim. Rus Emperyal Hareketi diye bir hareket var Rusya'da. Terör örgütü, işte onları biz terör örgütü listesine aldık diye Pompeo başarıdan saymış. Ama Rusya'da zaten adamlar terör örgütü listesinde. Dolayısıyla Amerikan Trump yönetimi Rusya ile ilgili ne başarmış bilmiyorum. Sert politika uyguladıkları doğru bir sürü yaptırım getirdiler Rusya'ya. Yaptırım rejimi dünya çapında devam ediyor. Burada da bir değişiklik yok efendim. Çin bu arada... Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Rusya ile stratejik işbirliklerinin sınırı olmadığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Üst sınırı yok dedi Çin Devlet Televizyonu'na. Bunu da Gökhan Göçmen'e AB anlaşmasını konuşurken soracağız. Çin ile ilgili dikkat çekici sınır ötesi e-ticaret 2022'de 20 trilyon yuanı aşacakmış efendim. Yaklaşık 3 trilyon 150 milyar dolar büyük para. Son bir gelen haber Çin internet şirketi Alibaba'nın kurucusu iş adamı Jack Ma ki Çin'de piyasa düzenleyici kurumlar kamu bankalarına yönelik bir takım işlemleri nedeniyle kendisini itham ediyorlardı. Ortadan kaybolduğu iddia edilmiş ama doğru mudur haber çok emin olamadım açıkçası iddia olarak en azından söyleyeyim. Ve girişte de dediğim gibi Suriye ile ilgili birkaç haber vardı aslında. Suriye yine terör saldırılarıyla zaten işgal altında Suriye biliyorsunuz. Deyrezor Tedmur Karayolu'nda 28 sivilin hayatını kaybettiği bir saldırıyla girmişti. TANAF'ta Amerika'nın işgal altında tuttuğu Suriye toprağından militanların gelip bu saldırıyı yaptığı öne sürülüyordu. Ve bugün de Hama vilayetinde Selamiye kentinde 3 yolcu otobüsü ve yakıt tankerlerinden oluşan bir konvoy teröristlerin silahlı saldırısına uğramış. 9 ölü 4 yaralı var. Onun dışında Orta Doğu'dan haberler aslında geçen sene Kasım Süleymani'nin Bağdat Havaalanı'nda Trump suikastiyle öldürülmesi bağlantılı. Amerika İran tehdidi diyerek B-52 nükleer uçaklarını, bombardıman uçaklarını bölgede uçurdu son dönemde. Nimitz uçak gemisi önce geri çekeceğiz saldırı falan olur denildi sonra kalmasına karar verildi bölgede. İsrail ordusu alarma geçti. İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamını alacağı iddiaları ki 2020'ye bu suikastle başlanıp 2020 yılı da nükleer bilimcinin Fahrizade'nin suikastiyle tamamlanmıştı İran açısından. İran bugün hafta sonu tabii Muhammed Cevat Zarif'in mesajları vardı. Trump'ı gider ayak İran'la Amerika'yı savaşa sokmak için Trump'ı kullanmaya çalıştıklarını, İsrail'in bu işin komplosunu kurduğunu iddia etti İran Dışişleri Bakanı. Joe Biden'ı beklediklerini, anlaşmaya hazır olduklarını vurguladı ve İran bugün itibariyle de uranyum zenginleştirmeye %20 düzeyinde yeniden başladığını duyurdu. Önemli çünkü 2015 anlaşması İran'ın uranyum zenginleştirme miktarını %3.67 ile sınırlandırmıştı. Ama Amerikan yönetimi, Trump yönetimi 2018 senesinde tek taraflı olarak Avrupa kanadı da var bu anlaşmanın anlaşmadan çekildi. Biriyle anlaşma yapıyorsunuz sonra karşınızdaki insan değişiyor öbürü de geliyor anlaşmayı bozuyor. Siz o anlaşmayı uygulamaya devam eder misiniz tek taraflı olarak? Yaptırımlar devreye sokuldu, İran ekonomik kıskaca alındı ve mecliste aslında ruhani yönetiminin arzusu hilafına bir yasa çıkarttı. Millet iradesi bunu söylüyor diyerek zenginleştirmeye İran hükümeti yeniden başlamış durumda. Önümüzdeki günlerde İran dosyasını da konuşmamız gerekecek. Tekrar bu adımdan sonra Kasım Süleymani suikastinin İran'da yarattığı tepkileri de önemsemek gerekiyor. Irak'ta hafta sonu ve İran'da çeşitli anma törenleri de vardı elbette. Ve bugün İran'la ilgili gelen son haberde Güney Kore'nin İran'a ait bir 7 milyar dolar Amerikan yaptırımlarını gerekçe göstererek bloke 7 milyar dolarını bloke koymuşluğu vardı. Basra Körfezi'nde Güney Koreli bandıralı bir tankere el konulduğu haberi var bu konuyla bağlantılı olarak efendim. Evet, şimdi bir arkadaşlarımın seçtiği şarkılara bakıyorum. The Ringo Jets, Spring of War. Bir nefes alalım, bunu dinleyelim. Az sonra Gökün Göçmen'le buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar Gökün Göçmen var. Hoş geldin Gökün yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. 2020 senesini aslında çok önemli, dikkatlerden biraz da kaçan bir anlaşmayla kapattık. O kadar çok bezdik ki 2020'den, kimse de dönüp çok da ilgilenmedi ama tam da Amerika'da iktidar değişiminin eşiğindeyken Avrupa'nın 7 senedir müzakeresi, yanılmıyorsam 7 sene geçti, müzakeresi yapılan bir anlaşma çıktı Çin'le. Şimdi çok tartışmalı konular var tabii Çin konusunda 2020'de hepimizin de yaptığı. Ama şu küresel konjonktürde öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Nedir bu anlaşmanın hikmeti? Neleri bize işaret ediyor? Nasıl dönüşümleri, nasıl değişimleri işaret ediyor?
Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bu anlaşmaya nasıl geldik? 2014 yılından beri devam eden müzakereler var. Yıl içerisinde yine Çin ve Avrupalı yetkililer buluşmuştu. Video konferans yoluyla görüşmeler gerçekleştirmişlerdi. Orada 2020 yılının sonuna kadar hedeflemişlerdi aslında. Bu bahsettiğimiz kapsamlı yatırım anlaşması üzerinde bir müzakere vardı. Ve bu yılın sonuna kadar da bu meseleleri çözmek istemişlerdi. Fakat bugüne değin bu anlaşmada her zaman bir yol kazası yaşanıyordu. Fakat bu süreçte artık hızlanmış oldu. Aslında biraz anlaşmanın önemini anlamak için taraflar arasındaki ticaret hacmine bakmak faydalı olur diye düşünüyorum. Çin'in Avrupa Birliği'ne doğrudan yatırımı 120 milyar avro. Avrupa Birliği'nin sitesinde yer alan bilgiye göre. Avrupa Birliği'nin ise Çin'e yatırımı 140 milyar avro. Yani şöyle düşünecek olursak koskocaman işte Avrupa Birliği'nin bu kadar büyük bir pazara Çin 120 milyarlık yapıyor. Avrupa Birliği ise toplamda yani bütün şirketleriyle birlikte 140 milyar avroluk bir yatırımda bulunuyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne göre arada bir uyumsuzluk vardı. Bu uyumsuzluğun Avrupa Birliği tarafından dillendirilen nedenleri neydi? Bir, Çin devletinin devlete verdiği sübvansiyonlar, Avrupalı şirketlerin önüne çıkan çeşitli zorluklar. Bu zorlukların başında çeşitli özel sektörlere yatırım yapılmasının yasak olması ki Çinliler buna negatif liste adını veriyorlar. Böyle bir listenin içinde hala hazırda oldukça geniş kapsamlı bir listenin bulunmasıydı. Bir başka etkense Çin'de yatırım yapabilmek için bir ortağın gerekmesiydi kimi sektörlerde. Örneğin bankacılık, finans sektöründe ya da otomotiv sektöründe böyle çeşitli şartlar vardı. Şimdi gelinen noktada Avrupa Birliği şunu söylüyor, imzalar atıldı. Aralık ayının sonunda son damgayı vurdular. Avrupa Birliği şunu söylüyor, buna göre artık diyor Çin üçüncü taraflarla imzaladığı en tutkulu anlaşma, yani en büyük anlaşma, en hırslı anlaşma diyor. Birçok alanda finans sektöründen imalat sanayine kadar, finansal servislere kadar, sağlık alanında örneğin yine Beijing, Şanghay gibi, Tianjin, Guangzhou gibi bölgelerde, Shenzhen gibi bölgelerde Avrupa Birliği'ne ait Avrupa Birliği'nin şirketleri kendi hastanelerini açabilecekler. Telekomünikasyon servislerinde yine öyle. Otomotiv sektöründe ortaklık kaldırılıyor. Bilgi teknolojisinde öyle. Ulaşımda hakeza öyle. Kargolama özellikle önemli Avrupa Birliği ve Çin arasında. Hemen hemen birçok başlıkta, yani bütün alanlarda Çin kapılarını en fazla üçüncü bir taraf olarak Avrupa Birliği'ne açmış. Yani Avrupa Birliği'nin sitesinden öğrendiğimiz şey bu. En geniş, tarihindeki en geniş imtiyazı, belki de en geniş hakları Avrupa Birliği'ne vermiş oldu.
Siyasi boyutu da biraz şöyle sorgulamak istiyorum. Tabii bir takım insan hakları eleştirileri, mesela Merkel'in Çin liderliğiyle yaptığı bütün görüşmelerde hep gündeme taşınıyordu. Anlaşmanın bu ayağı, tabii Avrupa'da sivil toplum çok bu işlerin üzerine gidiyor ama bir takım manipülatif haberlerden herkesin çok canı yandığı için 21. yüzyılda hangisinin ne kadar doğru olduğunu ben gözümle görmeden çok inanamıyorum işin doğrusu. Fakat hükümetler bunun üzerine gidiyorlardı. Şimdi tabii bu tarz konuların böyle yatırım anlaşmaları söz konusu olduğunda çok da hükmünün kalmadığı herhalde birincisi ortaya çıkıyor. Avrupalılar, sivil toplum hareketleri ya da belki devletlerin de fonları vardır, bilemiyoruz. Dışında artık bu meselelere çok takılmayacaklar mı? Çin daha da mı kapitalistleşiyor? Yani böyle mi anlamak lazım siyaseten? Çünkü Amerikan yönetimi gider ayak Çin Komünist Partisi'ni özellikle topa tutuyordu. Böyle de bir şey vardı. Siyaseten nasıl okumak lazım bu
şimdi
açılımı?
Siyaseten aslında Avrupa Birliği'nin yine söylemlerine göre Çin yapılan anlaşmayla birlikte ekonomik liberalizasyonunu artık bağlayıcı hale getirdi deniyor. Fakat zaten Çin de bunun aksine bir şey söylemiyor. Yani Çin başından beri bütün anlatısını şunun üzerine kuruyordu. Liberallik anlamında söylemiyorum bunu elbette ama Çin bütün anlatısını Amerika'ya karşı dışa açılma, reform, kapıları sonuna kadar açma, uluslararası işbirliği, tek taraflılığa karşı çıkma, belki de küreselleşme, yani kendilerinin anladığı anlamda, manada bir küreselleşmeden bahsediyordu. Ve Çin de şunu söylüyor, biz bunun gereğini yerine getiriyoruz diyor. Şimdi Avrupa Birliği özelinde bakacak olursak bu işin aslında iki tane anlamı var. Yani Çin'le kurulan ilişkilerin iki farklı boyutu var ve Avrupa Birliği bir farklı kompartmanlarda Çin'le ilişkisini değerlendirmek istiyor. Evet, insan hakları vesaire gibi konularda tutumunu belli ediyor. Kimi zaman çeşitli açıklamalar yapıyor. Örneğin bu anlaşma imzalandıktan sonra yine Çin'deki bir avukat hakkında bir açıklama yaptı. Ya da yine aynı şekilde anlaşmanın imzalandığı gün kısa bir basın metni Avrupa Birliği açıkladı. Orada da Hong Kong konusunda kimi vurgular vardı. Ama odada da bir fil var, yani Amerikalıların deyimiyle. Koronavirüs pandemisiyle birlikte dünya en büyük sarsıntısını yaşıyor. 1930'lardan beri en büyük ekonomik buhranı yaşıyor ve Çin koronavirüs salgınını atlatan IMF'nin tahminlerine göre tek büyüyen büyük ekonomi olacak. Yani başlat ekonomiler arasında öne çıkan tek ekonomi olacak. Dolayısıyla Çin'le ticaret yapmamak ya da Çin'le anlaşmamak gibi bir seçenek bulunmuyor. Şimdi Amerika açısından bakacak olursak da Biden yönetimi iktidara gelecekti. Doğru. Biden yönetimi transatlantik ittifaklar kurmayı önerdi. Yine danışmanı tweet attı. Dedi ki bu anlaşmayı biraz daha şey yapın, ortak Çin'in getirdiği meydan okumalara birlikte karşılık vermek istiyoruz diye. Transatlantik ittifakı önerdi. Fakat bunlar gerçekleşmedi. Çünkü bunun çeşitli sebepleri var. İlk sebebi işte biraz önce değindiğim gibi bir yeni tip koronavirüs ve beraberinde getirdiği ekonomik fatura. İkincisi çok önemli, Avrupa Birliği'nin içerisindeki taşıyıcı sütun olan Almanya, Trump gitse de Trump'ın fikirlerinin er ya da geç Amerika içerisinde yeniden iktidar olabileceğini savunuyor. Nitekim işte Foreign Policy'nin önemli bir makalesi vardı geçtiğimiz hafta yayınlanan. Orada şu soru soruluyor: Merkel Çin hakkında ne düşünüyor? Merkel'e yakın bir diplomat Çin hakkındaki fikirlerini sorduğu zaman Merkel'e elbette şeyi bekliyor, insan hakları, demokrasi vesaire, bu konularda bir konuşma bekliyor. Ancak Merkel Çin ekonomisinin ne kadar hızlı büyüdüğünden ve 2008 krizinden sonra da 2010'lu yıllarda Avrupa Birliği'nin içine düştüğü çıkmazlığın Çin sayesinde aşılabildiğinden bahsediyor. Şimdi işin böyle bir ekonomik boyutu var. İkincisi, biraz önce dediğim gibi Merkel Trump'ın tekrar iktidara gelebilme fikirlerinin iktidara gelebilme olasılığı var. Merkel bunu dışlamıyor. Üçüncüsü de Merkel özelinde tabii ben Avrupa Birliği'ni özetliyorum size. Çünkü artık o taşıyıcı kolonu Almanya diyebiliriz. Merkel sonrasında da bu yol haritasının, bu ajandanın açıkçası her ne kadar içeride muhalefet olsa da, insan hakları özelinde ilerleyen bir muhalefet olsa da, bu yol haritasının devam edebileceğini düşünerek söylüyorum. Üçüncüsü de Merkel Avrupa Birliği'nin Çin ve ABD arasındaki stratejik bir rekabet karşısında stratejik bir özellik elde etmesi gerektiğini, nitekim böyle bir ezici rekabeti Avrupa'nın dayanabilecek potansiyelinin olmadığını söylüyor.
Peki Gökhan, Çin açısından, yani Çinliler buna nasıl bakıyorlar? Sonuçta bir de Çin tipi sosyalizm var, vurguladıkları, Xi Jinping'in liderliğine de damgasını vuran bir şey. Tamam, kalkınmacılık, çok büyük yoksul kitleleri aslında kurtarıp orta sınıf kademesine getirdi Çin'in devlet kapitalizmi, ama ideolojik olarak ipleri de hiç bırakmadılar. Onlar nasıl bakıyorlar bu küreselleşme olgusuna ideolojik olarak?
Şimdi burada Çin'in en büyük kazanımı bu anlaşma neticesinde bence ekonomik değil, siyasi bir kazanım. Çünkü ekonomik anlamda da kimi kazanımları var. Şimdi Çin yeşil enerji sektöründe giderek büyüyor. O da yeşil enerji sektöründe Avrupa'nın içerisine daha fazla yatırım yapma fırsatı bulacak vesaire. Bu konular önemli. Ama Çin'in en büyük kazanımı takdirim o ki siyasi anlamda oldu. Nasıl oldu? Biraz önce bahsetmiştik. Biden'ın temel bir en geniş cephe taktiği vardı Çin'e karşı. Çin o en geniş cephenin kalp noktasında bir anlaşmayı imza attı. Hem de Biden'ın Beyaz Saray'a çıkacağı kesin olmasına rağmen, Biden deyim yerindeyse bir tekliste bulunmasına rağmen, Çin'in getirdiği meydan okumalara karşı gelin transatlantik ittifakını kuralım demesine rağmen, sözcüsünün üstü kapalı anlaşmadan önce tehdit etmesine rağmen ya da uyarıda bulunmasına rağmen diyelim, Avrupa böyle bir imza attı. Şimdi bu Çin açısından stratejik bir kazanım. Neden Çin?
Saldırı mı bekliyor Amerika'nın bu koşullarda daha saldırgan bir politika uygula? Çünkü Trump'tan sonra Biden'ı tercih edebileceği Pekin yönetiminin çok söylendi, çok dile getirildi. Ne kadar doğru tartışılır ama böyle bir Amerikan tarafından, çünkü 5 yıl öne de alındı ya şimdi ekonomik öngörülerde Çin'in ekonominin liderliğini alması. Bunu engellemek üzere acaba saldırgan hedeflerin, saldırıların hedefi olacağı fikrinden mi kaynaklanıyor bu?
Tabii Çin'de genel bir uzlaşı şu. Evet, Trump ve Biden anlamında bir ayrım söz konusu. Biden'la kimi noktalarda müzakere edilebileceğini, daha rasyonel, daha öngörülebilir bir isim olduğunu savunuyorlar. Ama bununla birlikte Biden'ın da Trump'tan farklı olarak güçlü bir ittifaklar, Çin'e karşı güçlü bir ittifaka tesis etmek istediğini ve her ne olursa olsun Washington içerisinde partiler üstü bir Çin mutabakatının olduğunu düşünüyor Çin kamuoyu. Çinli siyasiler veya Çin basınında yer alan yorumlarda buna rahatlıkla rastlayabiliyoruz. Dolayısıyla Çin açısından Amerika'nın kendisini kuşatma, kendisini stratejik anlamda baskılama ve ekonomik üstünlüğünü ele geçirilmesini istememe durumu Biden yönetiminde de devam edecek ve biraz da Çin aslında verebileceklerini bir üst perdeye taşıyarak diğer ortaklarına, konuştuğu partnerlerine, işte bu anlaşmada gördüğümüz gibi bir çeşit onlara alan açarak bu ittifakları sertleşmesini engellemeye çalışıyor diyebiliriz ve bunda da başarılı oldu. İşte bunun öncesinde de hatırlayacak olursanız bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasını imza atmıştı. Dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesine. Şimdi Avrupa Birliği ile yine tarihsel önemli bir yatırım anlaşmasına imza attı. Bu ne demek oluyor? Aslında Amerika'nın müttefik olarak nitelediği ülkelerle dahi masaya oturabileceği, onlarla anlaşma imzalayabileceği ve her iki tarafında kazandığı bir denklemin kurucusu olabileceğini Çin anlatmak istiyor ve bu zamana kadar atılan imzalarda da bunun başarılı olduğunu görüyoruz. Ancak evet, düşmek lazım. Bu anlaşma tabii hemen imzalar atıldı, hayata geçecek değil. Avrupa Birliği'nde yine bir onay süreci gerekecek. Parlamentoda ve komisyonda bir onay süreci gerekecek. Dolayısıyla Biden iktidarının gelişiyle birlikte buralarda kimi engeller çıkar mı? Onu da zaman gösterecek.
Onu da göreceğiz.
İlk roundda, ilk roundda Çin'in büyük bir kazanım elde ettiğini söyleyebiliriz transatlantik hattında.
Peki bir de tabii işin Türkiye boyutunu da sormak istiyorum. Bu kadar aşı tartışması yapılırken Çin de aynı zamanda hani Avrupa ile bu anlaşmayla doğrudan bir bağlantısı yok ama çeperdeki bir takım Avrupa'nın çeperinde duran ülkelerle de ilişkileri çok boyutlandırma çabaları var Çin'in. Yeni de değil bu. Şimdi bir de tabii pandemi nedeniyle aşı meselesi özellikle Çin aşısı da alındığı için Türkiye'de büyük ölçüde tartışılıyor. Hakikaten Çin bu işin siyasetine giriyor mu bu kadar? Türkiye özelinde de soruyorum. Türkiye ile ekonomik ilişkiler bağlamında mı bakmak lazım yani? Evet.
Ya ticaret bağlamında, bu kapsamlı ticaret bağlamında bugün Türkiye'de de kimi yazarlar bundan bahsetti. Örneğin Güven Sakın yine bu konuyla ilgili bir yazı var. Brüksel bu sene boş durmadı. Çin'le anlaşma yaptı. Peki Türkiye ne yapıyor? İşte şimdi burada iki tane sorun karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi, evet, yaptığımız ticaretin hangi anlamda kurumsallaşacağı, hangi anlamda kristal bir hale geleceği burada önemli. Şimdi Avrupa Birliği bunu yaptı. Kendi önündeki problemleri çözebildi. Türkiye'nin de kimi kronik problemleri var. Bunların başında da ticaret açığı geliyor değil mi? Ama bu ticaret açığına karşı kurumsal bir yol haritasının Çin ve Türkiye arasında hazırlandığını görmedik. Bu anlamda belki Avrupa Birliği'nin bu atılımı, bu hamlesi bir şey olabilir. Türkiye açısından da bir örnek teşkil edebilir. Çünkü Türkiye ve Çin arasındaki ticaretin de kimi kronik sorunları var. Bu ticaret açığı bugünün meselesi değil. Yani eskiden beri, evvelden beri böyle bir açık var. Ve Türkiye bu kurumsal açığı, bu açığı kurumsal biçimde kapatacak bir önlem mekanizmasını daha hayata geçirmedi. İşte Brüksel'in yaptığı Türkiye açısından bir örnek teşkil edebilir. Ama bunun içinde çeşitli enstrümanlarınız olması lazım. Örneğin Avrupa Birliği'nin her şeye rağmen 140 milyon avroluk bir yatırımı var Çin'e ve ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak birinci ortağı haline gelmişti. Dolayısıyla masaya oturmak için de elinizde kimi enstrümanların olması şart, özellikle ticari anlamda. Bu biraz Türkiye açısından ilk etapta zorlayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bu ticaret açığı hem o kurumsal anlaşmanın imzalanmasını zorlaştırıyor, hem de giderek daha fazla büyüyen bir açığa da dönüşebilir. Son zamanlarda Çin'in daha fazla dışa açılma politikası, işte Türkiye'den trenlerin gitmesi vesaire. Bu anlamda Türkiye açısından bir şey kazanabilir miyiz? Bunu da zaman gösterecek ama kısa vadede Avrupa Birliği'nin elde ettiği gibi büyük bir kazanımı ticaret anlamında Türkiye'nin elde etmesi çok olası gözükmüyor. Kısa vadede öyle söyleyebiliriz.
Biz ancak Çin aşısı alıyoruz mu diyeceğiz. Öyle espri yapılıyor tabii. Şaka bir yana alıp kendi aşımızı da üretmemiz iyi olurdu. Türkiye aşılar konusunda da geçmişte başarılı bir ülkeydi en azından. Onu biliyoruz değil mi?
Tabii, kesinlikle öyle.
Evet, bu aşı tartışmalarında o kadar çok uçuk şeyler, komplolar dile getiriliyor ki artık çok da bir şey diyemiyoruz. Evet. Ama bir aşı programı da ayrıca yapmak da isterim seninle de bu konudaki haber takibin üzerinden. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmen için.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Evet, Avrupa Birliği Çin meselesine bakmaya çalıştık 2021'e girerken. Kuvvetle muhtemel ki Çin'i daha fazla konuşacağız hem Batı bağlamında. Batı ile ilişkileri, hem Amerika'da yeni yönetim şekillenirken olası gelişmeler bağlamında. Efendim, Elbow'dan Leaders of the Free World ile bugün veda ediyoruz size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. I need to see the commander.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.